Ayrım 2.
O şimdi Diyarbakır'ın surları dibinde Ermeni mezarlığında küçük bir toprak yığını. Orada o toprak yığını altında koynundaki iskambil destesi ve enfi kutusuyla sonsuz uykusunu uyuyor. Mezarlığa gidenler onun nerede yattığını iyi bilirler. Onun o küçücük toprak yığınında ne bir işaret, ne bir isim, ne bir haç, ne de bir dikili taş var. Ziyaretçiler yine de birbirlerine işaret ederek, bu Kremama'nın mezarıdır. Kremama'mız burada yatıyor, Tanrı günahlarını affetsin. Gel Kremama'nın mezarına bir dua okuyalım. Giderler, okurlar, dua ederler, günlük yakarlar. Bana öyle gelir ki toprak yığının üstünde tüten mavimsi günlük dumanları havada biçimlenir. Bazen bir karo ikilisi, bazen de papaz arseni andıran maça papazı çizer. Ama hep brünoti kokar. Güvercin. Kremama'nın öyküsünü anlatırken de sözünü etmiştim. Bizim Diyarbakır'da evlenen kız işi uzatmadan hemen hamile kalır. İki yüklü olur. Sonbahar veya ilkbaharda papaz arsenin duaları ve Kremama'nın sihirli elleri usta parmaklarıyla doğurur. Kız yüz karası oğlan paşadır. Dünyaya ayak basan yeni misafir kız çocuğu ise bu doğum boşa harcanmış zaman, boşa çekilmiş kürek demektir. Aslında bizim oralarda hamile kalmak kadar kız çocuğu doğurmak da kolay ve sıradan bir işti. Hatta sıradan bir iş değil, sıradan bir şeydi. Çünkü kız doğurmak işten de sayılmazdı. Doğum sonrası gelen kız savaş yenilgisi gibi bir mahluktu. Paşaysa o zaman ellerinizi havaya kaldırıp zafer işareti verebildiniz. Kısacası gerçek olan şuydu. Hamile gebe, yüklü veya iki canlı olan tüm kadınlar kız denen o nesneyi doğurabilirlerdi. Bundan doğal ne olabilirdi ki? Ama erkek doğuramadıktan sonra 9 ay 10 gün gibi uzun bir zaman hamile kalmanın ne anlamı vardı? Dahası ardı ardına erkek doğurabiliyor musun? İşte o zaman kadınlığınla dişiliğinle övündür. Ne demiş atalarımız? Kız doğuran dövünsün, oğlan doğuran övünsün. Rakamlarla sayıların diliyle konuşacak olursak, yarım yamalak akıllı bir erkek çocuk, zeki 4 kız çocuğuna eşitti. Ancak sağlıklı ve akıllı bir oğlanın karşıtı, matematiksel olarak kız artı kız, artı kız çarpı kız eşittir 0'dı. Dünyanın dört bucağında olduğu gibi, Diyarbakır'da da kadınların erkek doğurmaları için geçerli özel bir formül yoktu. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var. Diyarbakır'ın göklerinde genellikle büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızları arasında gezinen ulu tanrılarımız aynı zamanda kadınlarımızın rahminin de planlayıcısıydı. Doğan çocuğun cinsiyeti onun yüce buyruğu ve isteği doğrultusunda belirlenirdi. Hele ne kadar kadınlarımızın dilek ve ricasına dayanamayıp elçilik göreviyle Tanrım, yüce ve ulu Tanrım, her şeyi yaratan, her şeye kadir olan sen, günahkar kullarını affeyle ve kadınlarımıza acı. Onlara erkek evlat ihsan eyle, onları yüz karalarından esirge. Çünkü sen büyüksün gibi laflarla papaz arsen de devreye girer ve kendince Tanrı'nın anlayacağı lisanla göklere seslenirdi. Ama Tanrı'nın bu tür yağcılıklara karnı toktu. O bildiğini okurdu. Madem ki bugün burada Tanrı huzurunda gerçekleri dile getiriyoruz, o halde gecikmeden hemen ekleyelim ki bizim diyarlarda 2-3 çocukla yetinmek pek olağan değildi. Kadın dediğin hiç olmazsa 5-6 hatta 7-8 kez göbeğini iri Diyarbakır karpuzları gibi burnuna dikmeliydi. Aksi halde o tarlanın beti bereketi yok demekti. O tarladan öte çorak bir arazi sayılırdı. Öyleyse evlenme çağına eren genç kızlar diğer deyimle 15-16'sına basanlar, 14'ünde olanlar, neden olmasın 13'üne merdiven dayanlar, artık çocukluğu bırakıp koca koynuna girmeliydiler. Bu işin ne acelesi var, henüz çok erken deyip yavaştan alanlar, yani 18'ine basıp evde kalanlar, şunu, atalarımızın şu veciz sözünü, ustaların ustası, kuyumcu kumbur minasın yaptığı zarif küpeler gibi, pembe kulak memelerini asmalılardı. Erken kalkan yol alır, tez evlenen döl alır. Hadi bunu geçelim. Peki Kürt çocukların zaman zaman sokakta peşine takılıp keşiş keşiş götüne bir şiş diye bağırmalarına sinirlenip onları harezan ağacından yapılmış bastonuyla kovalayan sakalını başka bir de papaz olmanın günahını hep kara cübbesi gibi sırtında taşıyan evinden kiliseye kiliseden evine saat sarkacı dakikliğinde gidip gelen papaz arsenin cebinde taşıdığı üzerinde haç, istavroz resmi bulunan kırmızı kaplı küçük İncil'de hem de baş köşesinde ne yazıyor, ne buyuruyor? Çiftleşin ve çoğalın. O halde bu işin şaka kaldırır yönü yok. Herkes elini çabuk tutmalı, ne yapacaksa zamanında yapmalı. Yoksa malum hikaye, geç kadın Tatar ağası. Bu geç kalma korkusu, geç kalma endişesiyle gelin kaynana, ana ve kız aynı zamanda gebe kalırdı. Bunun ayıplanacak nesi vardı? Doğa kanunlarına, Tanrı buyruğuna uymanın günahı mı olurdu, sevabı mı? Bizim Diyarbakırlı şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın o ünlü şiirinde dediği gibi, yolun yarısında, yani 35'inde kaynana olan bir kadın, artık unumu eledim, eleğimi astım deyip bir kenara mı çekilecekti? O yaşlarda kadınlığını unutacak mıydı? Daha 20'sine basmadan, henüz askere gidip karavana yemeden baba olup, 40 yaşında ise torun torba sahibi olanlar erkeklikten el ayak mı çekeceklerdi? Bu soruya olumlu yanıt verip, evet el ayak çeksinler diyenler aslında akıllarını ekmek peynirle yemiş ve halt etmişlerdi. Böyle bol keseden atanlar, mangalda kül bırakmayanlar, el alemin şeyiyle gerdeğe girenler, şunu kesinlikle unutmasınlardı. Aynı şey kendi başlarına geldiğinde binbir dereden su taşıyacak ve yan çizeceklerdi. Ya Tejo'nun yerinde olsalardı ne yaparlardı? Tejo şu şanstan yana hiç nasibini almamış, şu kavanoz dipli dünyada hiç gülmemiş, gülememiş, güldürememiş olan bu adamın günahı neydi? Ne yapmıştı bu adam? Kutsal İncil'deki çiftleşin ve çoğalın buyruğuna boynumuz kıldan ince deyip uymuş, evlenmeye kalkmıştı. Peki laf dinlemenin sonu bu muydu? Kutsal laflara inanıp yola çıkmanın ödülü ardı ardına gelen 600 karası mı olmalıydı? Bu muydu ilahi adalet? Tejo'nun gül demeye kıyamadığı karası, Haç Hatun 6 kız doğurduysa, onları anaç tavuklar gibi analık ettiyse, kendisi henüz 40'ında, kocası Kejo'da daha 44'ünde ise, şimdi yaş 70 iş bitmiş deyip gündelik işlerine paydos mu desin de? Haç bitti yapı paydos sözü Tejo için ne derece doğru olurdu? Tejo bir sıva ustasıydı. Sıvacının harcı hiç biter miydi? Bitmeli miydi? Tanrı peygamber aşkına kendinizi bir an için Tejo'nun yerine şöyle bir koyun ve düşünün. Diyarbakır'da yaşıyorsunuz. Her sabah erkenden kalkıp işinize, yani sıvacılığa gidiyorsunuz. Yolda yürürken tanıdık, eş dost, akraba bir sürü insana rastlıyorsunuz. Kimine Ermenice Parilius, kimine Arapça Selamun Aleyküm diyorsunuz. Akşam kireç, harç, badana, boya karışımı elbisenizle işten eve dönerken de yine kimilerine Ermenice Parirgun, bazılarına Türkçe iyi akşamlar, başkalarına da Kürtçe Evalete Şer deyip omzunuza taktığınız kocaman karpuzunuzla eve giriyorsunuz. Sizi gelinlerin boynundaki sıra sıra inciler gibi boy sırasına dizilmiş kızlarınız karşılıyorsa, onların arasında şöyle kara kaşlı, kara gözlü, donsuz ve de yiğidin malı ortada diyen bir oğlanı karşılamasını istemez miydiniz? Hadi sizlerin böyle bir özlem içinde olamayacağınızı varsayalım. Bu Kejo'yu kendi işinin ehli, sıvacı ustası Kejo'yu bağlar mı? Bir an için Kejo'nun sağır olmadığını, sizlerin sözüne kulak asmayacağını, artık yeter diyeceğini düşünelim. Peki ama Kuremama şu anda doğuma ebe olan bir kadın, her gün Kejo'nun peşine takılıp neler yumurtluyor, ne diyor biliyor musunuz? Kejo, Kejo, kızılası şu ellerime, şu parmaklarıma kahrediyorum. Beceriksiz şu ellerime bakınca kendimden utanıyorum. Bu ellerim çekip çıkaramadı o kuyudan bir oğlan sıpası. Yazıklar olsun. Kuremama'nın analarımızın rahminden hiç dışarı çıktığı yok ki. Şimdi de Kejo'ya, daha doğrusu karısına, Haç Hatun'a takmış. Ona bir erkek evlat hediye etmeden bu dünyadan çekip gider mi dersiniz? Gidecek olsa gözleri açık kalmaz mı? Kejo'nun gururu kadar Kuremama'nın da onuru yok mudur? O halde akşamları Kejo'nun yolunu gözleyip neden uyarmasın? Kejo, Kejo, usta Kejo, bari bu akşam güzelek, gözüne kurban. Kuremama'nın tüm teknik bilgilere, en ince taktiklerine rağmen Kejo'nun 6. son hasatı da fiyasko ile yine 100 karası olunca kim ne yapabilirdi? Haç Hatun'un yapabileceği ne olabilirdi ki? O sadece Kejo'ya eşlik ediyordu. Tüm kumanda Kejo'daydı. Erkek doğuramamanın tek sorumlusu kendisi miydi? Yat deyince yatıyor, kalk deyince kalkıyor, dön deyince dönüyordu. Kejo'nun hiç mi kabahati, hiç mi kusuru yoktu? Bizim inancımız, daha doğrusu Kremlin'in inancı şu doğrultudaydı. Bu işin sorumlusu Tejo'dur. Çünkü Haç Hatun ne de olsa sadece bir tarladır. Tejo ise tarlayı süren. Kadın dediğin tarla kendine verileni iade eder sadece. Arpa ektiğimizde buğday biçebilir misiniz? Kısacası sözün özü ne ekersen onu biçersin. Zamanla Kuremama'nın da ümidini kestiği, hatta istemeyerek pes ettiği, Tejo kadar, en az Tejo kadar kendini de suçlu bulduğu söylentisi kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Hatta Tejo'nun gizlice 3 defa Haramsu'ya gittiği lafları da cabası. Haramsu, Haramsu'dan atladım, mantin kuşak bağladım diye başlayan Türkiye konu olan o ünlü su. Haramsu, Diyarbakır'da beden dedikleri tarihi sur dışındaki sebze, has marul, bahçeleri bostanlar ve daha çok tut ağaçları arasından akıp giden tarihi şehrin eskimiş kırık dökük künklerinden sızan kanalizasyon artıklarıyla beslenip daha da kirlenen, açıkça akıp sonunda birkaç eskimiş köhne değirmenin de paslı çarkını çevirdikten sonra yorgun, perişan, bitkin bir halde kendini Dicle Nehri'nin kollarına teslim ederdi. Yöre inançlarına göre bu suyun üstünden 3 kez atlayıp dönen girdaplara, değirmen çarkları arasına düşüp bok yoluna gitmeyenlerin o andaki dilekleri Tanrı katına ulaşır ve tez cevap gelirdi. Olmadı. Haramsu olayından sonra Tejo'nun alın yazısının çıkmayan türden kapkara çini mürekkebiyle yazılmış olduğu kesinlik kazanmıştı. Tıpkı doğuştan beri alnında taşıdığı kapkara kocaman et beni gibi. Hadi buradan başka bir gerçeğe de dokunalım. Yan tutmadan şunu da açık seçik ve mertçe dobra dobra söyleyelim. Biz Diyarbakırlılar nedense biraz fazlaca konuşup onun bunun işini burnumuzu sokmaya can atar bayılırız. Bunun niçini ise ya şehrimizin havasından ya da Karacadağ'dan kopup gelen buz gibi hamravat suyundan ya da kendimize olan aşırı güvendendir. İşte bu nedenlerden ötürü örneğin bir evin yeni atılan temelini görünce ustaya hemen çıkışırız. Usta bozo, aman dikkat, aman gözünü seveyim, temeli sağlam at, Tejo'nunkine benzemesin. Usta Norabet, Tanrı aşkına şöyle bir bak, şu koyduğun temel taşı Tejo gibi yampiri durmuyor mu? Bizim oralarda meyve yemeyen ağaç Tejo'dur, eğri duran duvar Tejo'dur, içinde az da olsa olumsuzluk taşıyan her nesnede, her olayda biraz Tejo'luk vardır. Yaşlı kadınların tilililili diye bağırıp büyük bir sevinçle biçip diktikleri yeni damat yatağına sonradan gelip eklenen en içten dua şöyledir. Yüce Tanrım, sana yalvarırız bu yatak Tejo'nunkine benzemesin. Kuremama Tejo'nun bu işi kıvıramayacağına kesin kez inanıp da ümidini istemeyerek de olsa kesince, daha doğrusu onun ektiği tohumların içi boş, içi bu cevizlerden farkı olmadığını anlayınca artık yaşamının bir anlamı kalmadı deyip gözleri açık, kalbi kırık, içi buruk ve Tejo Tejo diye sayıklayarak öbür tarafa, öbür dünyaya göçüp gitti. Kuremama biraz incil, biraz günlük dumanı, biraz yağmur tanesi, biraz Papa Arsen'in duası ama en çok da doğurttuğu iki neslin kadınlarının gözyaşları ve hıçkırıklarıyla toprağa verilip mazide kalınca onun nöbetine şimdi namus belasına geride kalan diğer yaşlı dul kadınlar yüklendiler. Böyle bir görevi üstlenmekle Kuremama'nın öte tarafta rahat uyumasını sağladılar. Onun açık giden gözlerinin kapanabilmesi için de kolları sıvadılar. Önce kendi tecrübelerine dayanarak Haç Hatun'u taktik bilgilerle donattılar. Kız kocana şöyle sarıl, şöyle sık. Kız kocanın yanına şöyle yat, kız yatakta kocana sırtını dönme. Bizim oralarda samimiyetin sınırı şuralarda başlar, şuralarda biter diye bir kural yoktur. Hele bazı konulardaki yardımlaşmanın sınırı hiç mi çizilmiş değildir. Kimin kime, niçin, ne ölçüde, nerede nasıl yardımcı olması gerektiğini ve görgü kurallarını bir tarafa bırakıp biz yine kendi işimize, daha doğrusu Kuremama'nın beceremeyip de pes etmesi üzerine diğer dulların işbirliği yaptığı ana konumuza dönelim ve sorunumuzu tekrar ortaya koyalım. Bıraktığımız yerden devam edelim ve iştenlikle şunu soralım. Peki ama Tejo'nun bir erkek evladı, bir eşek sıpası yoksa, Haç Hatun her ilkbaharda hamile, gebe kalıyorsa, bizim Diyarbakır'daki yaşlı ve dul kadınların sayısı da köse Astur'un sakalından daha fazlaysa, bu işe kimse sahip çıkamayacak mıydı? kimse çözüm getiremeyecek miydi? Olumlu işe yarar önerisi olan yok muydu? Şu koskoca gavur mahallesinde olmaz olur muydu? O gün St. Gregor's Kilisesi'nin yanındaki viranede yaşayan Glor Ene, yani Toparlak Ene, Ayık Hanım, yani Güzel Hanım ve Dürüst Peran Almast, yani Yamuk Ağızlı Almast'tan oluşan dul kadınlar koğuşu, kilisenin avlusunda oturmuş, yün örerken, kendi aralarında uzun uzadıya tartıştıktan sonra şu tarihi karara vardılar. Bu ilkbaharda Haç Hatun bir oğlan doğuracak. Tanrı'dan başka buna kimse engel olamaz. Yüce Tanrı'nın engel olmaması için de yeni bir yöntem buldular. Glor Anne yuvarlanarak, Ayık Hanım kırıtarak, Düzar Peran Almast eğri dudağına biraz çeki düzen vererek, konvoy halinde ve bin ümitle bir başka dula, Hent Avni'ye gittiler. Hent Avni, Türkçe söylememiz gerekirse Deli Avni, aslında zırvenin biriydi. Yaşlı bir bunak, tatsız bir dut kurusu. Ama dul kadınlar koğuşu, dutun yaşına kurusuna bakmadan Avni'ye kaptıkları gibi soluğu Haç Hatun'un yanında aldılar. Kararları kesindi. Ayrıca çıkış noktaları da çok mantıklıydı. Bunca çabaya rağmen madem ki bu işi gerçekleştiremedi, o halde bin akıllının duasına karşılık bir delinin duası kesinlikle daha geçerli olur Tanrı katında. Haç Hatun yo hayır demedi. Ermenice çe de demedi. Türkçe nabede. Demesi için zaten geçerli bir nedeni yoktu. Aksine bu kadınların minnet ve teşekkür borçluydu. Onlar işlerini güçlerini bırakıp onun mutluluğu için çare ve derman arıyorlardı. Onlar bu iyiliklerinin karşılığını yakın zamanda Tanrı katında fazlasıyla görecek ve kesinlikle ödüllendirileceklerdi. Ayrıca Ermenice çem uzer, yani yo istemiyorum demek, en azından kocası Kejo'ya da karşı hem suç hem de günah olurdu. Kejo'ya dalım demeye kıyamadığı kocasına şöyle tombulca bıdı bıdı bir oğlan verebilmek, onu Kejo'nun kucağına oturtmak, Kejo'yu yeniden dünyaya getirmek gibi bir şey değil miydi? Altı kız çocuğundan, altı çaput parçasından sonra yedinciye bir erkek doğurmak. Bir acem halısı gibi onu odanın baş köşesine sermek. Ne büyük keyif, ne büyük hazı Tanrım. Anne Diyarbakır'a 1. Cihan Harbi'nde, 1. Dünya Savaşı'nda, 1915'lerde Tokat yörelerinden gelip yerleşmişti. İngilizce mi, Fransızca mı, bir de yabancı dil konuştuğu söylenirdi. Onu bu dillerden birini konuşurken gören veya duyan pek yoktu. Gören ve duyanların tümü zaten çoktan cenneti boylamışlardı. Ama dilden dile bir zamanlar kültürlü ve aklı başında bir kadın olduğu söylenirdi. Savaş yıllarında kocası ve oğlunu kaybedince bir gün gavur mahallesindeki paşa hamamında yıkanırken ansızın "Nerede benim tasım tarağım, nerede benim evim?" diyerek çırılçıplak sokağa fırlamış. Fırlayış o fırlayış. Her Ermeninin evi kendi eviydi. Her eve rahatlıkla girer, destursuz kilere dalar, karnını doyururdu. Onun da alın yazısı Kejo'nunkinden farksızdı, karaydı. Biz akıllılar pek bilemeyiz ama deliler işlerini iyi bilirler. Onlar için zaman çok önemlidir. Hunter Anne o gün oraya neden geldiğini hemen çabucak delicesine anlatmıştı. Hemen işe koyuldu. Haç Hatun'un pişirmiş olduğu bol pekmezli nefis malezi kaşıklayarak karnını doyurdu. Üstüne de bir parça pestil ile ceviz içiye yedikten sonra görevini hatırladı. Avni hayatından son derece memnundu. Çok önemli bir işi üstlenmenin mutluluğunu delicesine yaşıyordu. Bugün hayatını yaşıyordu. Duasıyla Kejo'nun alnındaki kare leke silinecek, Haç Hatun'un rahmi aklanacaktı. Tören için sabırsızlıkla bekleşen dullar, Avni'nin işaretini alınca rahatladılar. Avni'nin ilk işareti, gözlerini kapayarak sadece kendisinin duyabileceği, duysa bile anlayamayacağı bir şeyler fısıldamaktı. Sinirli ve kirli ellerini Haç Hatun'un başına koyduktan sonra son derece ciddi bir tavır takınarak dullara seslendi. Soğan getirin. Glor Anne koşarak, daha doğrusu top gibi yuvarlanarak kilere gitti. Kendisi gibi yuvarlak bir baş kuru soğan getirip Avni'ye uzattı. Avni soğanı aldı, üç kez kokladıktan sonra bağırdı. Bıçak verin. Bu kez Ayık Hanım her zamanki kritik yürüyüşüyle salına salına avludaki mutfağa yöneldi. Bıçak bulamayınca da kocaman bir satırı getirip Deli Avni'nin eline korkarak uzattı. Bir parça da ekmek getirin. Sıra Düzül Peran Almast'taydı. O da hemen kilere koştu. Kocaman ekmek testinden bir parça ekmek aldı. Yamuk dudaklarıyla ekmek parçasını üç defa öpüp alnına koyduktan sonra aceleyle getirip Avni'ye verdi. Avni ekmek parçasını evirip çevirip bir parçasını yedikten sonra kalanını da avluya fırlatıp yine öfkeyle bağırdı. Bu ekmek olmaz, kurumuş bayat ekmek isterim. Avni'nin fırlatıp attığı ekmek parçası tulumba arkının içine düşmüş, kana kana su içerken Dızır Peren Almaz bu davranışıyla Avni'nin çok büyük bir günah işlediğini, bu nedenle de yapılan ve yapılacak duanın geçerli olmayacağını düşündü. Ama kimseye de bir şey söylemedi. Avni'nin günah veya sevapla ilişkisi yoktu. O anda kafasından geçenleri emre dönüştürüyordu. Dullar koğuşu hep beraber kilere daldılar, her tarafı didik didik aradılar, bir parça kuru ekmek bulamadan elleri boş döndüler. Avni'nin önünde diz çökmüş, sessizce olayları izleyen Haç Hatun, alçak sesle ve utangaç bir ifadeyle fısıldadı. Kümese bakın, kümese göz atın. Kadınlar telaşla, aceleyle son çare kümese daldılar. Kümesteki tavukların sayısına 3 tulum daha katıldığını gören horoz, sevincinden ötmeye başladı. Horozun sevincini kıskanan tavuklar ise ona yüz vermemek için sessiz kalmayı yeğlediler. Bütün bunlardan habersiz dullar ise bir parça bayat, kurumuş, küflü ekmek bulmanın telaşı içinde kümesi alt üst ettiler. Sonunda da bir parça ekmek bulabildiler. Avni'nin istekleri henüz bitmiş değildi. Ancak kadınların da sabrı bitip tükenmek üzereydi. Artık yapılacak bir şey de yoktu. Bir kere yola çıkılmıştı, geriye dönülemezdi. Gerçi çayı görmeden donlarını sıvamışlardı ama çayı geçerken de at değiştirilemeyeceği açıktı. Çünkü Haç Hatun'a acıyorlardı. O kasaplık koyun gibi Avni'nin önünde diz çökmüş, onun dualarından medet umuyordu. Evet, zavallı Haç Hatun için bu deliğe katlanacaklardı. Buna değerdi doğrusu. Bir avuç da tuz getirin. Dullar bunun Avni'nin son isteği olabileceğini ümit ederek kilerdeki yeşil sırlı tuz küpünden bir avuç dolusu irik kaya tuzu getirip verdiler. Tez ateş yakın. Ateş yakmak hem de hemen. Yok yok, bu kadın artık delirmişti. Şimdi durup dururken ateş yakmanın ne alemi vardı?